Ayrım 9.
Adam çubuğundan rahat bir soluk çekerek bacaklarını tek başına oturduğu kanepeye boylu boyunca uzattı. Başına geniş sarkı kenarlı bir yol şapkası giyip altına da bir mendil bağlamış olduğundan saçı hiç gözükmüyordu. Ateşe doğru döndürdüğü yüzünde önce içinden pazarlıklı bir bakış, sonra da bir yarım gülüş görür gibi oldum. Sizin buraları hiç bilmiyorum ama ırmak boyları pek ıssız, pek çorak yerlere benziyor dedi. Joe, çoğu batak yerler ıssız olur dedi. Elbette, hiç kuşkusuz. Bu bataklarda çingeneler gezer mi hiç? Serserileri, it uğursuzları rastladığınız olur mu? Hiç, dedi Joe. 40 yılın başı bir cezaevi kaçkını görürüz. Onları da pek öyle kolay kolay ele geçiremeyiz. Ha, Bay Wopus? Bay Wopus o eski yenilgiyi bile en görkemli duruşuyla anımsayarak evet der gibi başsağladı ama soğukça. Anladığıma göre kaçkın kovaladığınız da olmuş, dedi yabancı. Joe, bir kezcik diye yanıtladı. Zavallıları tutmak istediğimizden değil ya, seyir olsun diye gittiydik. Ben, Pip, bir de Bay Wopus. Öyle değil mi Pip? Öyleydi ya Joe. Yabancı gene o görünmez tabancasıyla tam bana nişan alırcasına bakarak, aslan gibi delikanlı maşallah dedi. Adı ne diyordun? Pip diye Joe karşılık verdi. Öz adı mı Pip? Yok, öz adı Pip değil. Soyadı mı Pip? Yo, dedi Joe. Bir tür takma ad. Küçükken kendi taktıydı. Şimdi herkes onu öyle çağırır. Oğlun mu olur? Joe dalgın düşünerek yo dedi. Gerçi bu işin düşünecek hiçbir yönü yoktu. Ama çubuk tüttürürken konuşulan her şeyi uzun uzun düşünüp taşınmak şen kayıkçıların bir geleneğiydi. Yok değil. Oğlum değil kendisi. Yabancı yeğen mi diye sordu. Joe gene derin derin düşünerek yok dedi. Değil işin doğrusu. Yeğenim de değil benim. Yabancı, öyleyse neyin nesi ki bu çocuk Allah sen diye sordu ki bu sorgudaki şiddet bana gereksiz göründü. Bu soru üzerine Bay Wopus araya karıştı. Hısım akrabalık konusunda her şeyi bilen, diyelim bir erkeğin hangi kadın akrabalarıyla evlenip hangileriyle evlenemeyeceği konusunda meslek gereği uzman sayılan bir bilirkişi sıfatıyla Joe ile benim aramdaki bağları ince ince uzun uzun anlattı. Hazır fırsat bulmuşken Bay Wopus, Shakespeare'in Richard III'den korkunç homurtulu bir parçayı da diş gıcırtılarıyla okudu. Buna gerekçe olarak da konuşmasının sonunu şairin de dediği gibi diye bağlamayı yeterli buldu. Bu arada izin verirseniz Bay Wopus'un benden konuşurken ille saçlarımı karıştırıp parmaklarını gözlerime sokmak gereğini duyduğunu belirtmek istiyorum. Onun gibi yüksek kişiler bize geldiklerinde ya da buna benzer koşullar altında neden ille benim gözümü çıkarmak zorunluluğunu duyarlardı bilemeyeceğim. Gel gelelim hatırladığım kadarıyla küçüklüğümde, aile çevremizde ne zaman benim sözüm geçse böyle kocaman elli birileri büyüklüklerini, yüksekliklerini kanıtlamak için ille gözümü deşmeseler olmazdı. Bu arada yabancı adam başkalarıyla hiç ilgilenmeyerek hep bana bakıyordu. Sonunda o görünmez tüfeğiyle ateş edip beni vurmaya niyetliymiş gibi bakıyordu hem de. Ne var ki o Allah senli sorusunu sorduktan sonra hiç konuşmamıştı. Tetiği ancak Romlarımız geldikten sonra çekti, turnayı da gözünden vurdu. Sözle yapmadı bu atışı. Özellikle benim gözlerim için bir pantomim sergiledi. Bardağındaki romla suyu bana göstererek gözümün içine baka baka bir yudum aldı. Evet, bardağındaki romla suyu karıştırıp bir yudum aldı ama romu garsonun getirdiği kaşıkla değil bir ile karıştırmıştı. Bunu öyle punduna getirdi ki benden başka gören olmadı ama ben E'yi açıkça gördüm. Adam E'yi sildikten sonra göğüs cebine kaldırdı. Ne var ki bunun Joe'nun E'si olduğunu, bu yabancının da benim kaçkını tanıdığını ben E'yi görür görmez anlamıştım. Oturduğum yerden büyülenmiş gibi baka kalmıştım ona. O ise şimdi rahatça arkasına yaslanmış, benimle pek ilgilenmeyerek daha çok şalgam ürünü üzerine yürütülen tartışmalara karışıyordu. Bizim köyde cumartesi geceleri geçen haftanın artıklarını temizlemenin, yaşama yeniden başlamazdan önce şöyle bir güzel kafa dinlendirmenin doyulmaz tadını taşırdı. Bundan keyiflenen Joe da cumartesi geceleri eve başka gecelerden yarım saat daha geç dönmek tehlikesini göze alırdı. Bu kaçamak yarım saatle bardaktaki romlar aynı zamanda sona erdiğinden Joe beni elimden tutarak ayağa kalktı. Yabancı adam, bir dakika Bay Gergeri dedi, yanılmıyorsam cebimde yepyeni parlak bir şilim var. Eğer bulabilirsem çocuğa vermek istiyorum. Cebinden çıkardığı bir avuç bozuk paranın arasından şilini seçti, buruşuk bir kağıt parçasına sarıp bana verdi. Al bakalım dedi, başkasına vermek yok ha, senin olacak. Ben adamın yüzüne hiçbir terbiye kuralına sığmayacak ölçüde aval aval bakarak teşekkür ettim. Joe'nun elinde sımsıkı tutuyordum. Yabancı Joe'ya iyi geceler diledi, bizimle kalkmış olan Bay Wopus'a iyi geceler diledi, bana ise yalnızca o nişancı gözüyle şöylece bir baktı. Yok, baktı da diyemem. Ağır ağır yumdu bu gözünü. Ama kimi zaman kapalı bir göz insana neler neler söyler. Dönüşte canım konuşmak istese kendi başıma konuşmak zorunda kalacaktım. Çünkü Bay Vopus şen kayışçıların kapısında bizden ayrıldı. Joe da ağzını açık havayla çalkalayabildiğince çalkalayıp rom kokusunu dağıtmak için eve gidinceye kadar açık tuttu. Eve varıp mutfağa girişimizde ablamın keyfi oldukça yerindeydi. Joe da bu olağanüstü durumdan yürek bularak ona parlak şilin olayını anlattı. Ablam yabancının ipliğini pazara çıkarmışçasına bir kıvançla kaptır bana sorarsanız dedi. Yoksa çocuğa neden versin? Ver şunu bakayım. Parayı sargısından çıkarıp ablama verdim. Kat değilmiş meğer. Ablam bu kez parayı bırakıp sargı kağıdına atıldı. Bu da nesi ayol? İki tane bir pantuk banknot değil mi bunlar? Gerçekten de memleketteki bütün hayvan pazarlarıyla içli dışlı olmuşa benzeyen terli şişman iki banknottu bunlar. Birer pantluk. Joe hemen şapkasını kaptığı gibi paraları sahibine geri vermek için gerisin geriye şen kayıkçılara döndü. O gidince ben her zamanki tabureme oturdum, boş gözlerle ablama baktım. Adamın artık meyhanede olmadığını içimden kesinlikle biliyordum. Bir süre sonra Joe geri geldiğinde adamı bulamadığını ama meyhaneye para konusunda haber bıraktığını söyledi. O zaman ablam da banknotları bir kağıt parçasına sarıp zamkladı, konuk odamızdaki bir dolabın üstüne süs niyetine duran çaydanın içindeki kuru gül yapraklarının altına sakladı. Bu banknotlar oradan geceler gecesi düşlerime girip uykularımı dağıttı, günlerce bir karabasan oldu benim için. O gece yattığımda görünmez tüfeğiyle bana nişan alan yabancı adamı düşünmek yüzünden bölük bölçük bir uyku uyudum. Kürek mahkumlarıyla gizliden gizliye suç ortaklığı etmenin ne ayıp, ne çirkin, ne bayağı bir şey olduğu aklımdan çıkmıyordu. Oysa kirli geçmişimdeki bu lekeyi çoktandır unutmuştum. Hele o eye hiç gözümün önünden gitmiyordu. En beklemediğim bir sırada karşıma çıkıverecek diye bir korku almıştı beni. Sonunda ertesi çarşamba Miss Havisham'lara gideceğimi düşünerek kendi kendimi avutup uyudum. Gene de uykumun arasında E'nin göremediğim birisi tarafından kapıdan içeri uzatıldığını görerek kendi kopardığım çığlığın sesiyle uyandım. 11. Kararlaştırılmış olan günde gene Miss Havisham'lara gittim. Çekinerek çaldığım çıngıran sesine Estella geldi. Gene öncesi gibi beni içeri aldıktan sonra kapıyı kilitledi. Gene önüme düşerek şamdanının durduğu karanlık sofaya yürüdü. Şamdanı eline alıncaya değin hiç ilgilenmedi benimle. Ancak o zaman omzun üstünden bakarak kibirli kibirli, ''Bugün böyle geleceksin.'' dedi. Beni evin bambaşka bir kanadına götürdü. Sofa uzundu. Çiftlik köşkünün dört köşeli alt katını boydan boya döner gibiydi. Dörtgenin bir tek yanını geçtik. Köşeye varınca Estella durdu. Elindeki mumu yere bırakarak bir kapı açtı. Burada gün ışığı gene karşımıza çıktı. Kendimi taş döşeli ufak bir avluda buldum. Avlunun karşısında köşkten ayrı bir ev duruyordu. Bir zamanlar bir hane müdürünün oturduğu yer olsa gerekti. Bu evin dış duvarında bir saat vardı. Miss Havisham'ın kendi üzerindeki ve evindeki saatler gibi bu da 9'a 20 kala durmuştu. Evin açık duran kapısından içeriye alt katın arkasındaki alçak tavanlı loş sıkıcı bir odaya girdik. Odada insanlar vardı. Estella bana sen gidip şurada duracaksın, çağırıncaya kadar bekleyeceksin çocuk diyerek kendisi öbürlerinin yanına gitti. Şurası dediği yer karşıda bir pencereydi, ben de gidip şurada durdum. Diken üstünde beklemeye koyuldum. Yere kadar inen pencere ıssız bahçenin en çirkin, en sefil köşesine bakıyordu. Çürümüş lahana saplarından oluşmuş bir yıkıntı, bir tek de şimşir ağacı. Şimşir ağacı çok eskiden budanmış, pasta gibi yuvarlacık biçimlendirilmiş, zamanla tepesinden yeni dallar fışkırmıştı. Yeşili başka tondan sere serpe. Öyle ki alttaki pasta dibini tutup kalıba yapışmış gibi duruyordu. Şimşir ağacına bakarken aklımdan böyle çocuksu şeyler geçiyordu işte. Geceliğin hafif bir kar yağmış, gördüğüm kadarıyla bu kuytu bahçeden başka her yerde eriyip gitmişti. Yalnız bu ufak bahçenin soğuk gölgelerinde hala duruyordu. Rüzgar da zaman zaman bu karı yerden kaldırıp burgaçlayarak pencereye savuruyor, sanki oraya geldiğimden ötürü beni taşlıyordu. Benim gelmemle odadakilerin konuşmalarını yarıda kestiklerini, bana bakmakta olduklarını seziyordum. Ocaktaki ateşin pencere camında yansıyan parıltısı dışında hiçbir şey göremiyordum. Gene de inceden inceye süzülmekte olduğumu bilmek bütün sinirlerimi yermişti. Odada iki hanımla bir bey vardı. Pencere başına geçeli daha 5 dakika olmadan onlar, bilemeyeceğim nasıl, iki yüzlü birer dalkavuk olduklarını bana sezdirmişlerdi. Ne var ki hepsi de birbirlerinin iki yüzlü birer dalkavuk olduğunu bilmezlikten geliyorlardı. Bildiklerini belli ederlerse kendilerinin de iki yüzlü birer dalkavuk oldukları ortaya çıkmış olacaktı çünkü. Üzerlerinde başkalarının keyfini bekleyenlerin sıkıntılı durgunluğu vardı. Hanımların en gevezesi bile esnediği anlaşılmasın diye tutuk bir sesle konuşuyordu. Adı Camilla olan bu kadının çenesini dinledikçe aklıma ablam geliyordu. Yalnız Camilla ablamdan daha yaşlıydı. En sonunda yüzüne baktığım zaman yüzünün de ablamınkinden daha küt çizgili olduğunu gördüm. Doğrusunu isterseniz onu tanıdıkça yüzünde ağız burun gibi şeyler bulunduğuna bile şaşmaya başladım. Bu yüzün o cansız duvarı öylesine bomboş ve dikti. Bu hanım tıpkı ablam gibi tatsız bir dobra dobralıkla "Zavallıcığım," dedi. "En büyük zararı kendine dokunuyor." Odadaki tek erkek, başkasına zarar vermek daha akıllıca bir iş olurdu diye fikir yürüttü. Çok daha doğal. Başka bir hanım, "Kuzen Raymond, kitap bize komşunu seveceksin demiş," dedi. Kuzen Raymond da, "Kuzum Sarah Pocket, bir insanın en yakın komşusu kendisi değilse kimdir?" diye karşılıkta bulundu. Miss Pocket güldü. Camilla da güldü. Sonra esnemesini bastırmaya çalışarak, "Düşünceye gel," dedi. Yine de bu düşünce hepsinin pek hoşuna gitmiş gibiydi. O zamana dek konuşmamış olan kadın sözlerini vurgulayarak büyük bir ciddilikle "Pek doğru," dedi. Birkaç dakika sonra Camilla "Zavallı adam," dedi. Bu sırada gözlerinin hep benim üstümde olduğunu biliyordum. İnanmayacaksınız ama Tom'un karısı öldüğü zaman çocukların yas kılıklarını en kara danteller, kurdelelerle süslemenin önemini bu adamın kafasına sokamadım. Öyle tuhaf düşünceleri var ki. "Tanrı'yı seversen Camilla, zavallı öksüzcükler siyah giyecekler ya, gerisinin ne önemi var?" demez mi bana? İşte size Matthew, pes doğrusu. Kuzen Raymond, "Çok iyi yönleri vardır, temiz çocuktur," dedi. "Benim Tanrım var, iyi yönlerini yaslayamam doğrusu. Ne var ki Matthew neyin yakışık alıp neyin yakışıksız kaçacağını dünyada bilememiştir. Bundan böyle öğrenemezdi." Camilla, "Görevin bana düştüğünü biliyordum," dedi. "Kesin konuşup sert davranmak zorunda olduğumu biliyordum." "Olamaz. Ailemize herkese karşı 5 paralık edersin," dedim. "Çocukları 4 başı mamur yas kılığına sokmazsak ailenin aleme rezil olacağını söyledim ona. Kahvaltı saatinden akşam yemeğine kadar gözyaşı döktüm bu yüzden. Midem alt üst oldu. Anca ondan sonra seninkisi her zamanki taşkınlığıyla nasıl istiyorsan öyle yap diye kestirip attı. Ben de hemen sokağa fırladığım gibi yerden gökten yağan yağmura bile bakmadan gerekenlerin hepsini aldım. Tanrıma bin şükür olsun. Bunu yaptığım için ömrümün sonuna kadar içim rahat yaşayacağım." Estella, "Ama paralarını o verdi değil mi?" diye araya karıştı. Camilla, "Sevgili yavrum, sorun parayı kimin vermiş olması değil. Alışverişi benim yapmamdır," diye karşılık verdi. "Artık ne zaman geceliğin uykumdan uyansam bunu düşündükçe içim yağ bağlayacak." Uzaktan demin geçtiğimiz sofanın derinliklerinden gelen bir çıngırak sesi, bir bağırış ya da çağrışın yankılanması konuşmayı yarıda kesti. Bunun üzerine Estella benden yana dönerek "Hadi çocuk," dedi. Döndüğüm zaman odadakiler yüzüme sonsuz bir küçümsemeyle baktılar. Odadan çıktığım sırada Sarah Pocket'ın "Aa, artık bu da olmaz yani, aklına estiğine gidiyor," dediğini, Camilla'nın da "Esintinin böylesi görülmemiştir ama işha," diye söylendiğini duydum. Karanlık sofada şamdanımızla yürürken Estella birdenbire zınk diye durdu, dönüp yüzünü yüzüme iyice yaklaştırdı. O her zamanki iğneli, kışkırtıcı sesiyle "Ey," dedi. Onun üstüne yuvarlanmamak için kendimi zor tutarak "Ey efendim," dedim. Durduğu yerden bana baktığına göre ben de durmuş ona bakıyordum. "Güzel miyim?" "Evet, bence çok güzelsiniz." "Çok mu kırıcıyım?" "Geçen günkü kadar değil." "Değil ha, değil." Kız son soruyu sorarken bir parlamıştı. Sorusunu yanıtladığım zaman da yüzüme var gücüyle bir tokat attı. "Ya şimdi, seni küçük pis domuz, şimdi nasılmışım bakalım?" "Söylemeyeceğim işte." "Çünkü söyleyeceğini yukarıda söyleyeceksin de ondan değil mi?" "Yok," dedim, "hiç de ondan değil işte." "Gene ağlasana pis şey, neden ağlamıyorsun?" "Bundan böyle hiç ağlamayacağım da ondan," diye yanıtladım. Dünyada bundan daha yanlış bir söz söylenmemiştir sanıyorum. Çünkü o dakikada bile için için ağlıyordum Estella uğruna. Sonradan onun bana ne acılara mal olduğunu da şimdi çok iyi biliyorum. Bu kısa aradan sonra gene yolumuza koyulup yukarı çıktık. Merdiveni tırmanırken karanlıkta el yordamıyla inmeye çalışan bir adam gördük. Bu bey beni görünce durup bakarak "Bu da kim?" diye sordu. "Çocuğun biri," dedi Estella. Koyu esmer, iri kıyım bir adamdı. Kocaman bir kafasıyla kafası kadar kocaman elleri vardı. Bu kocaman ellerden biriyle çenemi kavradı, yüzümü görebilmek için şamdan ışığına doğru çevirdi. Saçının tepesi zamansız açılmış, kaşları çalı gibi dimdik, gür, kapkaraydı. İyice derinlerden bakan gözleri insanın sinirine dokunacak derecede sert, kuşku doluydu. İyice tıraş olmuştu. Gene de sakal dipleri kara kara, benek benek kendini belli ediyordu. Çok da kalın bir saat köstüğü vardı. Bu adamı hiç tanımıyordum. Benim için bir hiçti. Sonradan nedenli yakınım olacağını da o dakikada kestiremezdim. Ama bu rastlantı bana onu böyle yakından incelemek fırsatını verdi. "Buraların çocuğusun ha?" diye sordu. "Evet efendim," diye yanıtladım. "Nasıl oldu da buraya geldin?" "Miss Havisham çağırtmış da Efendim. Peki öyleyse. Uslu dur ha. Terbiyeni sakın bozmayasın. Erkek çocuklarını iyi bilirim ben. Sizden pek hayır gelmez ya. Neyse. Sen benim sözüme iyi kulak ver. Diye adam o koskoca işaret parmağının yanını kemirerek çatık kaşla bana baktı. Sakın yaramazlık etme. Adam böyle diyerek beni bıraktı, aşağı indi. Ondan kurtulduğuma sevindim çünkü elleri lavantalı sabun kokuyordu. Doktor mu ki diye merak etmiştim ama yok. Doktor olsa daha yumuşak davranır. Yanındakinin daha bir suyuna giderdi. Neyse, bu sorunu başkaca düşünecek zaman kalmadı çünkü çok geçmeden Miss Havisham'ın odasına vardık. Miss Havisham da odası da tıpkı bıraktığım gibi duruyorlardı. Estella beni kapının dibinde bırakıp gitti. Miss Havisham tuvalet masasının önünde oturduğu yerden başını kaldırıp bana bakıncaya dek orada bekledim. Miss Havisham bana hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeksizin serin kanlılıkla. Dedi, günler gelip geçti demek, öyle mi? Evet efendim. Bugün günlerden. Kadın, sus diye parmaklarını sabırsızlıkla şaklattı. Bilmek istemiyorum. Oyuna hazır mısın? Dilim dolaşarak, sanmıyorum efendim diye karşılık vermekten kendimi alamadım. O bakışlarıyla yüzümü tarayarak, İskambil de oynayamaz mısın diye sordu. Oynarım efendim. İsterseniz onu oynayabilirim. Miss Havisham, bu ev sana eski sıkıcı geldiğinden canın oyun oynamak istemediğine göre dedi. Çalışmak ister misin bari? Bu soruyu olumlu yanıtlamak ötekinden daha kolay geldiği için gönüllü olarak peki dedim. Miss Havisham o buruşmuş kurumuş eliyle arkamdaki kapıyı göstererek öyleyse şu karşıki odaya git. Ben gelinceye kadar orada bekle dedi. Merdiven sahanını geçerek onun dediği odaya girdim. Bu odada güneş ışığından yoksun bırakılmıştı. Havasız ağır bir kokusu vardı. Eski biçim rutubetli ocakta biraz önce yakılmış olan ateşin canı yanmaktan çok sönmek ister gibiydi. Odaya çöreklenen isteksiz duman da dışarıki açık havadan daha soğuktu sanki. Bizim köyün oradaki batakların sesine benziyordu. Yüksek ocağın üstündeki çıplak ağaçlara benzer birkaç kol şamdan odayı hafifçe aydınlatmaktaydı. Odanın karanlığını hafifçe tedirgin ediyordu demek sanırım daha yerinde olur. Oda genişti. Bir zamanlar pek de güzel olduğu anlaşılıyordu. Ne var ki şimdi içindeki gözle görülür her şey tozlanıp küflenmiş, parça parça dağılıp dökülmeye başlamıştı. Odadaki en çarpıcı şey üstüne sofra örtüsü serilmiş uzun bir yemek masasıydı. Evdeki bütün saatlerle yaşam temeli durduğu zaman bu sofrada bir şölen hazırlanmaktaymış besbelli. Masanın tam ortasında yemiş tabağı ya da vazo gibilerden bir süs eşyası yükselmekteydi ama üzeri kat kat örümcek ağlarıyla öyle bir sarılıydı ki biçimini çıkartmak olanaksızdı. Sarı ağların arasında kapkara bir mantar gibi yükselişine bakarken bacakları benikli, alaca, şiş karınlı örümceklerin bu nesneye girip çıkarak telaşla koşuştuklarını gördüm. Örümcekler dünyasında pek önemli bir kamu olayı varmış gibi telaş içindeydiler. Duvar kaplamalarının ardından gelen sıçan tıkırtılarına bakılacak olursa bu olay onları da yakından ilgilendiriyor, onlar için de önem taşıyor olsa gerekti. Gel gelelim, kara böcekler bu telaşı hiç umursamadan yaşlı kişilerin hantal adımlarıyla sarsak sarsak ocak başında dolaşıyorlardı. Gözleri pek görmeyip kulakları ağır işiten, birbirleriyle de pek geçinemeyen bir sürü huysuz ihtiyar. Bu kıvıl kıvıl yaratıklar beni büyülemiş gibi bütün dikkatimle ama uzaktan onları seyrediyordum ki Miss Havisham'ın eli omzuma yapıştı. Kadın öbür elinde koltuk değneğine benzer bir baston tutmuş ona yaslanmıştı. Bu duruşuyla bu yıkık beldenin büyücüsü gibiydi. Burası diyerek elindeki bastonla ortadaki şölen masasını gösterdi. Ölünce beni yatıracakları yerdir. Hepsi gelip benim burada yatışıma bakacaklar. Hemen orada o dakikada masanın üstüne yatıp ölecek, panayırdaki o tüyler ürpertici mumyayı tam anlamıyla canlandıracak diye yüreğim ağzıma gelerek onun dokunuşundan kaçınmak amacıyla büzülüp kalmışım. Miss Havisham bastonu gene ileri doğru uzatarak bu nedir dersin diye sordu. Hani şu ortadaki örümcek ağlarıyla sarılı olan? Bilemeyeceğim efendim. Kocaman bir pastadır bu. Gelin pastası. Benim pastam. Odayı ateş püskürten bakışlarla çepeçevre süzdü, sonra omzuma tutundu, sinirden eli seyirerek ''Hadi durma, yürüt beni, yürüt'' dedi. Bana verilen görevin Miss Havisham'ı odada dolaştırmak olduğunu bu sözlerden çıkarttım. Bunun üzerine hemen işime başladım. Miss Havisham omzuma yaslanmıştı. Ben de bu eve ilk gelişimdeki düşünceme uyarak Pumblecook amcanın faytonunu andırır bir hızla odada dört dönmeye giriştim. Güçlü, dayanıklı bir kadın olmadığından bir süre sonra daha yavaş dedi. Gene de arada sabırsızlandıkça hızlanarak dolaşmayı sürdürdü. Bu arada omzumdaki eliyle ağzını oynatıp durduğundan yürüyüşümüze onun düşüncelerin akışı hız veriyormuş gibi geliyordu. Bir süre sonra Estella'ya seslen dedi. Ben de geçen seferki gibi sahanlığa çıkarak sesimin son perdesiyle kızın adını çağırdım. Şamdanın ışığı gözükünce Miss Havisham'ın yanına girdim. Gene odanın içinde dört dönmeye koyulduk. Bizi seyre gelen yalnızca Estella bile olsa canım sıkılacaktı ya, kız yanında aşağı kattaki üç hanımla beyi de getirince ne yapacağımı şaşırdım. Ayıp olmasın diye durmak istedimse de Miss Havisham omzumu sıkınca gene dolaşmaya başladık. Bunu benim marifetim sanacaklar diye utancımdan yüzüm kıpkırmızı kesilmişti. Canım Miss Havisham, ne iyi gördüm sizi, dedi Sarah Pocket. Miss Havisham, hiç de iyi görmedin beni diye karşılık verdi. Sapsarı bir deri parçasıyla bir yığın kemik. Miss Pocket böyle terslendiği zaman Camilla'nın gözleri parladı. Miss Havisham'ı üzgün üzgün süzerek, vah benim zavallıcığım diye mırıldandı. Bu durumda nasıl iyi olabilir ki? Laf mı yani? Daha neler? Miss Havisham, ya sen nasılsın Camilla diye sordu. O sırada Camilla'nın önünden geçtiğimizden bana kalsa duracaktım ya, Miss Havisham duralamadı bile. Son hızla yürüyüp giderken ben Camilla'ya karşı büyük saygısızlık ettiğimi düşünmekten kendimi alamıyordum. Camilla, eksik olmayın Miss Havisham, iyi olmaya çalışıyoruz işte, dedi. Miss Havisham her zamankinden daha dik sesle, neyim var ki, diye sordu. Camilla, canım sözünü etmeye değmez diye yanıtladı. Duygularımı dünyaya ilan etmek istemiyorum. Ama geceleri sizi düşünmekten uyku tutmaz oldu, sağlığım bozuldu. Öyleyse sen de beni düşünmeyiver, diye Miss Havisham ters ters yanıtladı. Camilla hıçkırıklarını bastırmaya çalışarak tatlı sesle, ah demesi kolay, diye mırıldandı. Üst dudağı titremiş, gözlerinden yaşlar boşalmıştı. İşte Raymond burada. Geceleri ne zencefiller, nane ruhları kokladığımı o biliyor. Bacaklarımın sinirleri nasıl kasılıp seyiriyor. Raymond anlatsın. Ama ne yapalım, huyum kurusun. Sevdiklerimi düşündükçe kaygıdan tıkanıklık geçirmek, oramın buramın tutulması filan alışa geldiğim şeylerdir benim. Daha az duyarlıklı olabilsem, insanları daha az sevebilsem, midem de sinirlerim de sağlamlaşır, demir gibi olurdu. Keşke vurdum duymaz olabileydim. Ah, ben istemez miydim? Ama geceleri sizi düşünmemek ha. Daha neler? Böyle diyerek Camilla hıçkırıklara boğuldu. Adı geçen Raymond'ın odadaki bey, bu beyin de Bay Camilla olduğunu anlamıştım. Kendisi tam bu sırada imdada yetişerek, Camilla bir tanem, diye araya girdi. Ailene olan düşkünlüğü yüzünden eriyip bittiğini herkes biliyor. Öyle ki bu yüzden bir bacağın ötekisinden daha kısa kalmaya başladı. Sesini şimdiye dek bir kez duymuş olduğum ciddi hanımefendi, geceleri uykusuz yatıp bir insanı düşünüyorsun diye o insan üzerinde bir hak ileri sürebileceğini bilmezdim hayatım, dedi. Miss Sarah Pocket da elbet süremez, diyerek bu görüşü savundu.